Ayrım 9. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 117. 6. Bölüm. Hareketli Yıllar. Bir ben vardır bende, benden içeri. Her şey film şeridi gibi geçiyor gözlerimin önünden. Buna yol açan ne? O olabilir mi? Hayatımda öyle fazla bir yeri yok onun. Saygınlığıyla eş orantılı, gizemli ve biraz uzak bir ilişki. Her görüştüğümüzde anıların hücumuna uğradığım doğru ama anı kadın benim için. İnsanı hep iç muhasebeye zorlar. Bunun için bir şey yaptığı söylenemez. Sen öyle hissedersin. Birlikte ortak bir tanıdığımızda yemekteyiz. O gece misafiriz. Aynı salonda yatmamız gerekiyor. Ben soyunup yatıyorum. Işığı söndürüyor, karanlıkta soyunmaya çalışırken tökezliyor. Bir yere takıldı anlaşılan. Kalkıyorum. Saygıyla yardım ediyorum. Yatağına götürüp yatırıyorum. Oğlu gibi hissediyorum kendimi. Sırtına masaj yapmamı istiyor. Ellerim yorulunca bırakıyorum, yatağıma yöneliyorum. Aptal olma diyor. Beni yatağına çekiyor, öpüyor, okşuyor. Sevgiye, okşanmaya susamış anlaşılan. Ya ben, benim ihtiyacım yok mu? Bırakıyorum kendimi. Niye yanımda soyundun diye soruyor. Dudaklarımız birbirini bulduğunda ürperiyorum. Ben de istiyorum şimdi. O da hissediyor bunu. Somya'nın gıcırtısı her taraftan duyuluyor sanıyorum. Herkes duyacak diyorum. Duysunlar, sevişiyorlar, ne güzel derler diyor. Benim ödüm kopuyor. Kim bilir neler düşünürler. Ben hep böyle kaçamak mı sevişeceğim? Kendisine sarılmamı istiyor. Bir süre sonra derin bir uykuya dalıyoruz. Özgürlük. Trabzon'a giderken oldukça heyecanlıyım. Uzun bir aradan sonra yeniden göreceğim tanıdıkları. Nasıl karşılayacaklar? İlişkilerimiz nasıl olacak? Eski tadı yeniden bulabilecek miyim? Onlarda ne gibi gelişmeler oldu? Doğrusu önceden tahmin etmek güç. Karşılaşma senaryoları uyduruyorum kafamda. Hiçbirinin hayata uymayacağını bile bile. Annem, kardeşlerim, iki katlı ahşap evimiz, bahçemiz, meyve ağaçları, yeniden birlikteyiz. Öner de çıkıp geliyor. Hep kaçak yaşamıştı o. Acaba kim karlı, kim zararlı? Bunun hesabını yapmak güç, biliyorum. Öner'le yollarımız ayrılmış. Hep tartışıyoruz. Bakış açılarımız oldukça değişik. Faşizm gelir açısından yaklaşıyor sorunlara. Bana göre bir çeşit uslu durmayı öğütlüyor. Sanki provokatörmüşüz gibi yaklaşıyor bize. Belki biz de sekteriz. Ama böyle değerlendirilmek katlanılması zor bir ilişki çıkartıyor ortaya. Üstelik aynı evdeyiz. Bir de abilik taslıyor bana. Oldukça zor olacak. Bunu görüyorum. Eski arkadaşlar halk evinde çalışıyorlar. Orayı bir kültür yuvası haline getirmişler. Doğrusu önemli bir işlev görüyor. Tiyatro sahneye koyuyorlar, folklor çalıştırıyorlar. Müzik ekibi oluşmuş. Başkanı Temel Aydınoğlu. İşleri Salih ve Ali Kemal yürütüyor. Ancak bu arkadaşların sadece bu tür çalışmalarla yetinmemeleri gerekir. Onlar daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır diye düşünüyorum. Belki bu düşüncem davranışlarıma da yansıyor. Anlaşılan eski tadı olmayacak birlikteliğimizin. Hep birlikte yüzmeye gidiyoruz. Biraz konuşuruz diye ümit ediyorum. Nasıl gidiyor diye soruyorum. İyi diyorlar. Siz bununla yetinemezsiniz diyorum. Bizden bu şartlarda ve bu ortamda bu kadar diyorlar. Hani bizim ideallerimiz vardı? Ne olacak? Millet iyi folklor oynayınca neyi çözeceksiniz? Ali Kemal daha net konuşuyor. Ben daha fazlasını ne düşünüyorum, ne istiyorum diyor. Garip bir otomobil yolun kenarına kadar geliyor. İçinden oldukça düzgün giyimli insanlar iniyor. Bize doğru dikkatle bakıyorlar. Aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Binip gidiyorlar. Sivil polisler, hepimiz eminiz bundan. Amma da zamanlı diyorum içimden. Acaba ürktüler mi? Mahkemede yaptığımız savunma kitap olarak basılmış. 150'ye yakın sanığın imzası var altında. Kendi eserimiz sayılır. Yeniden Aydınlık Yayınları kurulmuş. Doğan Yurdakul sahibi görünüyor. Bol miktarda gönderiyorlar bana da. Bütün Karadeniz'i kapsayan bir tura çıkıyorum. Her ilişkiyi değerlendirerek şehir, kasaba, köy demeden dolaşıyorum. Birçoklarının el kitabı oluyor savunma. Halk evinde gençler var. Ateş gibiler ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Bir grup oluşturuyoruz yavaş yavaş. Aydınlığın bürosunu açabiliriz. Ankara'ya gidiyorum. Doğan'la ve diğer arkadaşlarla görüşüyorum. Artık bir büromuz var. Coşkun ve İsmail Hakkı iki önemli yardımcım. her tarafa koşturuyorlar. Müthiş propaganda yetenekleri var. Teoriye yatkınlar. Kısa zamanda bir çevre oluşturuyoruz. Afişleme yapıyoruz. Dönem dönem hepimiz bir taraflara dağılıyoruz. Bütün Doğu Karadeniz'de artan bir etkiyi gözlemleyebiliyoruz. Öner de kitle bürosunu açıyor. O dönemde ideolojik bakımdan asıl onlarla çatışıyoruz. Gittikçe kopuyor diyalogumuz, uzaklaşıyoruz. Öner Trabzon'un en eskilerinden. Etkisi de o oranda geniş. İster istemez bir rekabete giriyoruz. Laz yapımı silahlar. Doğan'la Leyla Yurdakul Ankara Yıldız'da Gecekondu semtinde iki katlı bir ev tutmuşlar. Hüsnü ile Nergis Ovacık'ta bu evde kalıyor. Biz de yolumuz Ankara'dan geçtiği zaman uğruyoruz. Karadeniz bölgesine gidip geliyorum diye benden silah isteniyor. Laz yapısı birkaç adet silah getiriyorum. Gün zileli böyle şeylere meraklı, hemen denemeye kalkıyor. Sobanın yanında karşılıklı yere çömelmişiz. Nergis masayı topluyor. Gün şarjöre mermileri yerleştiriyor, şarjörü tabancaya takıyor, hazneye mermi sürerken tabanca ateş alıyor. Kurşun yanımdan geçip önce sobaya çarpıyor, sonra gidip duvara saplanıyor. Nergis elinde tabaklar, mutfağa doğru yürürken tabak mı düşürdüm diye dönüp arkasına bakıyor. Ay diye hafif bir çığlık atıyor. Ciddi bir kaza atlatıyoruz. Lazmalı ne olacak diye işi şakaya vuruyoruz. Doğu ile Şule de akşam oraya geliyor. Biz Kayağan Uygur'la salonda yatacağız. Gece yarısını oldukça geçe Doğu salona sürekli girip çıkıyor. Bir şeyler yapıyor, tekrar yatak odasına giriyor. Bir gariplik var ama nedir? Bize de bir şey söylemiyor. Çok sonra uyandırıyor bizi. Şule hasta, sürekli kan kaybediyor, bir taksi bulmaya çalışalım diyor. Yıldız Allah'ın dağı, üstelik o saatte taksi imkanı yok bulunamaz. Kayağan'la acele giyinip fırlıyoruz. Yıldız'da bir taksiye rastlarsak ne ala, yoksa buluncaya kadar yürüyeceğiz. Koşar adım etrafı kollaya kollaya Ulus'a kadar geliyoruz. Taksiyi tutup geri dönüyoruz. Hastaneye yetişiyor Şule. Sonradan öğreniyoruz. Düşük yapmış. Ankara Merkez Cezaevi. 1975 Ocağı'nda yeniden tutuklanıyorum. Bütün aydınlık bürolarını gizli örgüt sayarak sorumlularını tutukluyorlar. Hakkımızda dava açılıyor. Yine Ankara yolları görünüyor. Dava Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülecek. Diğer illerdeki büro sorumlusu arkadaşlar da getiriliyor. Bu kez sivil cezaevinde yatacağız. Ankara Merkez Cezaevine konuyoruz. Sivil cezaevini ilk tanıyacağım. Gün Zileli, Doğan Yurdakul, Mehmet Hamuroğlu, Lütfü Tınç, Can Deriş, Halil Küçük Yıldız, İhsan Adıgüzel, Mine Aksal, Bülent Kumral dava sanıklarından bazı isimler. Eğlenceli bir hapislik başlıyor. O sıralar Yılmaz Güney de orada. Doğrusu Yılmaz Güney'i umduğumdan farklı buluyorum. Oldukça disiplinli. Okuyor, yazıyor, spor yapıyor. Bir dakikasını boşa harcamak istemiyor sanki. Bir de insanlara çok değer veriyor. Bu yanına hayran olmamak elde değil. Küçük, büyük ayırmıyor. Bir gün, buradan çıkarsak birbirimizi unutacağız. İlk dönemlerde her hafta, her gün ziyarete gelseniz hiçbir kıymeti yok. Aradan yıllar geçtikten sonra atılan bir kart ise çok kıymetlidir. Demek ki o kişi seni unutmamıştır demişti. Bunu bir kenara yazıyorum. Zaman zaman tartışmalar yapıyoruz. Yılmaz Güney CHP'nin desteklenmesinden yana. Biz karşı çıkıyoruz bu düşünceye. Sosyal demokrasinin ne olduğunun belli olduğunu söylüyoruz. Yılmaz Güney sosyal demokrasinin kendi uygulamasıyla kendini teşhir edeceğini, halkın da böylece olayı kavrayacağını öne sürüyor. Bize göre saçma bir düşünce. Gün zileliğe intikal ediyor tartışma. O Yılmaz Güney'in fikrini enteresan buluyor. Gün liderimiz, bize de artık bir şey söylemek düşmez. İçimizden biri söylese eşekten düşmüşe çevirirdi diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Siyasi mahkumlar olarak saygı görüyoruz. Yılmaz Güney'in bunda etkisi büyük kuşkusuz. Mahkumların babası gibi adeta. Bütün dertlerine koşuyor. O olduğu için diğer mahkumlar üzerindeki baskı bile oldukça hafiflemiş. Kesinlikle kimseyi dövdürtmüyor. Doğan daha çok hırsızların bulunduğu 5. koğuşta. Orada kıdemli seçiliyor. Bu sanırım ilk kez oluyor. Bir siyasi mahkum adli tutukluların koğuşunda kıdemli oluyor. Kumar ne olacak? Ya esrar nasıl içilecek? Yılmaz'ın gizli elleri gerçekleştiriyor bunu. İster istemez koğuşta düzelmeler olacak. Aydınlığın yerine halkın sesi yayınlanmaya başlamış. Çok seviniyoruz. Dışarıdakiler bizim hapse girmemizi, harekete vurulan ağır darbe diye değerlendirmemize çok kızmışlardı. 10-15 kişi içeri düştünüz diye dünya yıkılmadı diyorlar. İşte dergide çıkıyor. Haklıymışlar demek ki. Şeftali Sokağı. Cezaevinde sık sık çeteler arası savaşlar oluyor. Herkes hissediyor böyle anları. Bir bakıyorsun havalandırma boşalmış. Şeftali Sokağı'nda ürkek bir sessizlik hüküm sürüyor. Sadece çetenin adamları voltada. Aşırı kuşkulu, dikkatli. Bir yandan birbirleriyle konuşur gibi yapıp, bir yandan sağı solu kolaçan ediyorlar. Onlar terk edemez havalandırmayı. Erkekliğe bok sürmek olur böylesi bir durum. Hakimiyet gider elden. Gardiyanlar bile yer yarılmış da içine girmişler sanki. Yataklarımızda tedirgin, ne olacak diye bekliyoruz. Diğer çetenin adamları geliyor. Falçatalar çekiliyor, vuruşuyorlar. Kenarda süklüm püklüm duran garibanlar birden şahin gibi fırlayıp silahları ağlarına toka ediyorlar hemen. Sanki 100 yıl bunun idmanını yapmışlar. Tek bir hareket şaşmıyor. Yenik düşen taraf hücreleri boyluyor. Hapishanenin kuralı böyle. İdare güçlü olanlarla işbirliğini yeğliyor. Artık haracı baskın çıkan yeni grup yiyebilir. Erol Sever hücrede. Oradan idare ediyor savaşı. Bizden de arada bir kitap istiyor. Devrimci romanlardan yolluyoruz. Aslında Yılmaz Güney'in desteğini alma mücadelesi. Yılmaz'ın desteğini almadan hakimiyet yürütmeye olanak var mı orada? Gizli iktidar, istemediği halde Yılmaz aslında kendi değilse bile ruhu dolaşıyor her yerde. İdare bile danışıyor çoğu zaman. Ancak Yılmaz Güney de adımlarını oldukça hesaplı atıyor. Bütün çetelere karşı o ve alet olmak istemiyor böyle şeylere. Kesinlikle taraf olmayı reddediyor. Hapishanede hüküm süren bu düzeni de kolay kolay değiştiremeyeceğinin farkında. O yüzden ne alet oluyor ne de gereksiz bir sürtüşmeye giriyor. Yılmaz Güney önüne alamam diye kimseyle resim çektirmiyor. Ama biz istisnayız. Bir defalık bozuyor prensibini. Toplu resim çektiriyoruz. Genellikle Lütfü Tunç'la birlikte volta atıyoruz. Şeftali Sokağı, volta ve sohbet mekanımız. Birbirimizi çok seviyoruz ve içimizi açıyoruz. Lütfü kafaya koydu, beni evlendirecek. İsim öneriyor. Lan oğlum, kızın haberi bile yokken böyle şeyleri düşünmemiz bile ayıp diyorum. Dinletemiyorum. Bende de eğilim var demek ki. Yavaş yavaş olgunlaştırıyorum kafamda. Nasıl teklif etsem acaba? Artık bu saatte mektup da yazılmaz. Yeniden özgürlük. Hiç beklenmedik bir anda tahliye oluyoruz. Doğrusu bu kadar erken ummuyordum. Ankara dışına gidecek olanlarla Lütfü'nün aramızı yapmak istediği kız arkadaşın evine gidiyoruz. Bana karşı ilgisi var mı yok mu? Hiç umurumda değil. Kafama koymuşum ya, teklif edeceğim. Aslında bir yükten kurtulmak benimki. Kabul etmiyor ve rahatlıyorum. Evliliğe hiç hazır değilim. Üstelik ceketi omuzunda devrimcileriz o zaman. Bundan taviz vermeye de hiç niyetim yok. Evli arkadaşlar için nasıl ayak bağı olduğunu görüyorum. Yine Trabzon'dayım. Bu kez fazla sağa sola çıkmayacağım. Bütün davranışlarımı kontrol ediyorlar. Ücra bir mahallede ev tutturuyorum arkadaşlara. Buluşmalarımızı orada yapacağız. Bu şekilde arkadaşlarla görüşerek yapacağım katkılarımı. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ortalık hareketli. Bir yere kapanıp kalmak mümkün değil. Yıllar sonra localardan çıkın çağrısı yapıyor hareket. Ben ise girmeden çıkmışım bu locadan. Haber geliyor. Ankara'ya çağrılıyorum. Trabzon'da daha fazla katkım olmayacağını anlamışlar veya başka bölgelerde daha fazla katkım olabileceğini düşünüyorlar. O sıralarda yeni kurulan Toprak İş Sendikası var. Onun Ankara temsilcisi olmamı öneriyorlar. Derhal kabul ediyorum. İlk kurucular tutuklu. Sendikanın Ankara'da sesi olacağım. Genel merkez Söke'de. Yeni başkan Şamil İlter. Sazlıköy'de tarım işçilerinin ilk grevini örgütlüyorlar. Oysa tarım işçilerinin değil grev yapmak, sendikaya üye olma hakları bile yok. Toprak sahipleri çok çekiniyor bundan. Yeni yöneticiler de tutuklanıyor. 8 örgüt adına Ankara'da bir basın toplantısı yaparak durumu kamuoyuna açıklıyorum. Sendikacılar serbest bırakılsın diye bir kampanya açıyoruz. Bölgenin en büyük toprak ağası Hilmi Fırat'a karşı olan bu mücadeleye ilgi ve destek istiyorum. Altın Portakal. Memurlar Derneği, Memder, büyük bir gece düzenliyor. Erkan Yücel gecede karar veriyor. Belki arkadaşlar haber gönderdi, bilemiyorum. Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle aldığı altın portakalı tarım işçilerine, onların şahsında Toprak İş Sendikası'na verecek. O anda orada sendikayı temsil eden en yetkili kişi benim. Sahneye davet ediliyorum. Doğru dürüst bir ceketim bile yok. Nergis Ovacık birisinin sırtından bir ceket sıyırıyor, giyiniyorum ve çıkıyorum. Altın Portakal Söke'ye gitmek üzere benim elimde artık. O kadar ani oluyor ki basın kaçırmış olayı. Yalvar yakar bizi dışarı çıkartıyorlar. Poz poz resimler çekiliyor. Onlarca kez yinelenen altın portakalı verme sahnesi artık canımızı sıkıyor. Demek bu işler böyle olurmuş diyorum. Ankara'da kalacak yerim olmadığı zamanlarda ilk aklıma Erkan Yücel gelirdi. Ya tiyatroya uğrar, oradan birlikte giderdik ya da kapının zilini çaldığım zaman beni karşısında görünce yüzünde güller açacağından emin olduğum birkaç kişiden biriydi Erkan. İnsanlarla birlikte olmaktan dehşetli zevk alırdı. Annesi Zehra teyze de öyle. Belki Erkan'dan alışmıştı. Belki Erkan'ı böyle o yetiştirmişti. Ana oğul insan aşığıydılar. Tiyatroda bir kızla ilişkim olduğunu ilk Erkan fark etmişti. Her tiyatroya gidişimde göz kırpar, "Çakmıyorum sanma," demeye getirirdi. Söke'ye gitmek gerekiyor. Yıllar sonra yeniden Ege'deyim. İstanbul'dan da öğrenciler geliyor. Tarım işçilerinin arasına gönderiyoruz. İki de kız var. Onları ne yapacağız? Köye gönderiyoruz. Kadınlara propaganda yaparlar. Birkaç profesyonel arkadaş daha var bölgede. Durmuş abi sorumlu durumda. İmkanlar kıt. Her gün lokantada yemek yeniliyor. Durmuş abi lokantada parayla su içilmesine karşı. Çıktıktan sonra çeşmeden istediğin kadar iç. Bir de suya para mı verelim diyor. Parayı o idare ettiği için hesaplı davranmak zorunda. 5 kuruşun hesabını yapıyor. Bizim profesyoneller de suyun biri bitmeden öbürünü açıyorlar. Özellikle Oktay Cengizbay. Subay kökenli olduğu için mi bilinmez bu konuda başı çekiyor. Böylesi müsriflikler Durmuş abiyi çileden çıkarmaya yetiyor. Arada bir hareketten atılanlar oluyor. Listeler yayınlanıyor. Şu şu şu atılmıştır. Onca yıllık arkadaşın. Birdenbire ilişki de kesemezsin. Böyle durumlarda atılanlar derhal ortalıktan çekildikleri için bizi bir davranış biçimi göstermek zorunda bırakmayarak kolaylık sağlıyorlar. Çoğunlukla sağlam dayanakları yok bu atmaların. Kız arkadaşına ihanet etmiş, verilen görevi kabul etmemiş oluyorlar. Bazen de hata ettik denilip geri alınıyorlar. 9. ayrımın sonu sayfa 124.